Ayrım 19, sayfa 298. Gece Sesleri, Kardelenler 2004. 13. kitabım Gece Sesleri, bana esin kaynağı olmuş bir yan karakterin dışında tamamen kurmaca bir romandı. Söz konusu yan karaktere ilham veren kişi ise özenilecek biri değildi. Bulunduğu makama ayak oyunlarıyla ve boyunu aşan hırsıyla gelmiş, çapsız, görgüsüz, düzenbaz herifin tekiydi. Hasbelkader tanımış, hiç hoşlanmamıştım. Romanın kurgusunu geliştirirken sayfalara benden izinsiz sızıverdi. Onu romandan atmaya çalıştım ama güçlüydü ve sakız gibi yapışkandı, gitmedi. Bıraktım kalsın. Madem böylesine bir kötü karakter gerçek hayatta vardı, bir romanda da yaşayabilirdi. Nitekim romanda sırıtmadı, diğer karakterlere uyum sağladı. Birlikte epey yol aldık. Ağustos'un son haftasındaydık galiba. Yine her yıl olduğu gibi yaz aylarımı geçirdiğim Urla'daki çiftlik evinde yazıyor ve romanın sonuna yaklaşıyordum. Beni hiç tanımadığım bir hanım aradığında.
Çalışmamı böldüğü için biraz asabi dinledim anlattıklarını. Kırsal alanlarda kız çocuklarını okutan bir projeden bahsediyor. O projeyle ilgili bir kitap yazmamı istiyordu. Hayır dedim. Kusura bakmayın, ben romancıyım. Sadece kendi seçtiğim konularda roman yazıyorum. Üstelik tam da şu anda elimde bir roman çalışması var. Romanı bitirmenizi bekleriz dedi. Üstelik ücreti de siz tayin edersiniz. Ben para karşılığı yazmıyorum diyerek kapattım telefonu. İşimin başına döndüm. Birkaç gün sonra yine aradı. Upuzun isimli bir dernekten söz ediyordu. Profesör Türkan Saylan ve arkadaşlarının kurduğu bu dernek, kırsal alanlarda okula yollanmayan kız çocuklarının okula kavuşmasını hedeflemişti. Turkcell de sponsorlarıydı. Beni işte bu sponsor kurum adına arıyordu Zuhal Şeker. Daha fazla çocuk okutmak için başka sponsorlara ihtiyacı vardı ve bu yüzden benden projeyi tanıtan bir kitap yazmamı istiyorlardı. Kabul edersen bir gezi programı yapıp beni hemen Doğu Kırsalı'na yollayacaklardı. Yarım kulak dinledim ve yine hayır dedim, yazmayacağım. Üçüncü telefonda İstanbul'a ne zaman döneceğimi sordu. Eylül ortası dönecektim ve bu ısrarcı Zuhal Hanım'dan sıkılmaya başlamıştım. Ayşe Hanım, bakın beni terslemenizi, yüzüme telefon kapatmanızı bile göze alıp arıyorum sizi. Tek bir ricam var. İstanbul'a döndüğünüzde bana istediğiniz bir günün sadece bir saatini verin. Size birkaç çocuk tanıştıracağım. Bu bir saatin sonunda bana yine hayır derseniz bir daha rahatsız etmeyeceğim, sizi söz veriyorum. Daha meraktan ama aslında Zuhal Hanım'ın ısrarından kurtulmak için kabul ettim. Sonuçta İstanbul'a döndüğümde kendimi Anadolu yakasında bir özel okulda bulacaktım. Karşımda Anadolu'nun en doğusundaki köylerden TED Koleji'ne yatılı okumaya gelmiş, 9-10-12 yaşları arasında kız çocuklar vardı ve bana geldikleri günden bu yana 3 haftadır yaşadıklarını anlatıyorlardı. Denizi, vapuru, geniş caddeleri, büyük binaları, musluktan akan suyu, diş fırçasını, şampuanı ilk defa görüyorlardı. İlk defa bir masada iskemleye oturarak yemek yemişlerdi. Sofrada ekmek, peynir, zeytin, reçel ve çay hepsini ilk defa bir aradaydı. Yine ilk defa duştan akan sıcak suyla yıkanmış, bir yer yatağında kimsenin koynuna girmeden kendilerine ait yataklarında tek başlarına uyumuşlardı. Okulu bitirdiklerinde yüksek öğrenim görüp öğretmen, doktor, avukat olmak istiyorlardı ki ileride köylerine döndüklerinde çocukları eğitsinler, hastalara baksınlar, mahkemelerde çile çeken yakınlarını savunsunlar. Çok güzel hayalleri vardı. Köylerin dışında da bir dünya olduğunu keşfettiklerinden beri. 13 yaşında kocaya satılmak, 9'ar 10'ar çocuk doğurmak, kumaya katlanmak, ömür boyu horlanmak istemiyorlardı. Ben bu çocuklara giyim kuşamları, yol paraları dahil, geniş kapsamlı burs veren TED Koleji'ne bir saat yerine 3 saat geçirdim. Ve eve döner dönmez Zuhal Şeker'e telefon edip kitabı yazacağımı, gezi programımı hazırlamasını bildirdim. İşte böyle başladı. Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları gibi uzun ve itici bir adı olan projenin adını Kardelenlere Çevirişimin Macerası. Gezi programım hemen ayarlandı. Ben fotoğrafları çekecek olan Manuel Çıtak ve asistanı, 3 kişilik bir ekip olarak önce Güneydoğu'ya gidecektik. Yola çıkmadan önce projenin fikir anası ve kurucusu olan Profesör Türkan Saylan'la görüşmem gerekiyordu. Bir sonbahar günü Türkan Hoca ile buluşmak üzere Pera'da bir taş binanın giriş katında bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gittim. Oraya vardığımda Türkan Hoca bir görüşmedeydi. Kısa bir süre kapısının önündeki iskemleye ilişip bekledim. İçeride konuşan kişinin sesini duyabiliyordum. Sesinin tanısından anladığım kadarıyla çok genç biriydi. Belki de bir öğrenciydi. Gri tayyorlu ve topuzlu olduğunu tahmin ettiğim yaşlı profesörün sesi olamazdı bu cıvıltılı ses. Sonra hocanın konuşması bitmiş olmalı ki bana içeri girmemi söylediler. Kapıyı tıklatıp girdim. Küçük bir oda, kocaman bir masa. Masanın arkasında üzerinde rengarenk bir bluz, sıfıra vurulmuş ve yeni çıkmaya başlamış saçları kırmızıya boyalı. Gözlerinin içi gülen bir kadın. Yaşsız, kedersiz, elemsiz, güleç. Şaşırdım. Nükseden kanserinin tedavisi yeni bitti demişlerdi. Bu yüzden ciddiyetine bir de hüzün eklenmiş birini görmeyi bekliyordum. Buyurun Ayşe Hanım, teşekkür ederim projeyi kabul ettiğiniz için. Az önce işittiğim genç ses onun sesiymiş. Bana Doğu insanının yoksul, inatçı fakat gururlu, cömert, merhametli olduğunu, kız çocuklarının yetenekli ve çok zeki, erkek çocuklara kıyasla öğrenmeye ve değişime çok açık, öğrendiklerini de etraflarına anlatmaya hevesli olduklarını anlatırken büyülenmiş gibi dinliyordum onu. Konuşması bittiğinde yüksek dozda enerji iksiri içmiş gibiydim. Kuş gibi hafif uçarak çıktım yanından. Çok özel biriydi Türkan Saylan. Beni de gençleştirmiş, pozitif enerjiyle doldurmuştu. Doğu Anadolu'nun kuzeyine ve güneyine 3 ayrı sefer yaptım. Bir zamanlar yoksulluktan veya bağnazlıktan evlere hapsedilmiş, ancak dernek sayesinde bulundukları yörenin en yakın okullarına gitmeye başlamış kız çocuklarıyla buluştum. Kış aylarında karı zorla delerek güneşe ulaşan berfinler gibiydiler. Diz boyu karla boğuşarak okula koşuyorlardı. Gözlerinde ışık, yüreklerinde yarınlar için umutla. Onları anlatan kitabı ben de onlara dair umutlarla ve sevgiyle yazdım. Ve bu kitabın adını Kardelenler koydum. O narin ama güçlü kardelenlerin sayesinde ülkemin çarpıcı gerçeklerini öğrenmiş ve Türkan Saylan adlı efsaneyi de yakından tanımıştım. Bu yüzden Kardelen projesine çok şey borçluyum. Proje ise bana sadece kendine çok yakışan Kardelen adını borçlu. Kardelenler sponsor olabilecek kişi ve kurumlara dağıtılmak üzere sert kapaklı kuşe kağıtlı büyük boy tanıtım kitabı olarak basılmıştı. Derneğin kitabı satabilme hakkı yoktu. Ben bu kitabı kendi yayın evinde bastırıp satışa sunmayı önerdim. Kabul ederlerse kitabın üzerindeki telif hakkımı Kardelen projesine bağışlayacaktım. Ettiler. Basıldığı günden bu yana Kardelen kitabının bana ait geliri, kırsalın yoksulluk nedeniyle okula yollanmayan kız çocuklarının okumasına yardımcı olmaktadır. Kardelenler elimden çıktıktan sonra yarım bıraktığım gece seslerinin başına döndüm. Bir yazar için en zor şeylerden biri, içinde iyice ilerlediği kitabın dünyasından çıkıp sonra aynı dünyaya geri dönmeye kalkışmasıdır. Gerçek hayatlar gibi roman hayatı da kendi mecrasında akar. Bu yüzden zaman içinde karakterlerim huy değiştirmiş, yaşlanmış, hatta o romanda var olmaktan vazgeçmiş olabilirlerdi. Havasını yakalayabilmek için daha önce yazdıklarımı baştan sona okudum ama nafile. Aynı duyguyu yakalayamıyordum. Romandaki arkadaşlar onları bir süre terk ettiğim için sanki bana küsmüşlerdi. Bayağı bir çaba harcamam gerekti kendimi bağışlatmak için. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Sonuçta gece seslerini bitirdim ve yayın evine teslim ettim. Ömer Erduran, kitabın ruhunu yansıtan bir kapak hazırladı. Karanlıkta karlı bir yolda yürüyen bir kadının adımları. Bir arkadaşım kapaktaki kadını bana benzetmişti. Ne tuhaf. O karlı yollardaki adımlar beni Remzi Kitabevi'nden uzaklaştıran adımlar olacakmış meğer. Beni Everest'e taşıyan adımlar. Türkiye huzursuzdu yine. Kürt milletvekili Leyla Zan'a tutuklanmış, meclis binasından ellerinde kelepçeyle çıkartılmışlardı. İktidarların hoyratlıklarından bezmiştim. Çocukluk dönemini tüm hastalıkları ve şımarıklıklarıyla artık geride bırakmayı başarmış bir toplumda yaşama özlemi içindeydim. Olgun, çağdaş, sevecen bir ülkenin vatandaşı olmak istiyordum artık. Leyla Zana'ya reva görülen muameleye bir kadın olarak da ayrıca tepki duyuyordum. İçimden geçenleri haykırmak için ne yazık ki herhangi bir gazetede bir köşem yoktu. Köşem yoktu ama kalemim vardı. Madem makale yazamıyordum, bir öykü yazabilirdim bu konuda. Kardelenleri yazmak için Güneydoğu'da bulunduğum günlerde Doğu Beyazıt'ın ilk kadın belediye başkanı Mukaddes Hanım'la tanışmıştım. Uzun uzadıya konuşmuş, dertleşmiştik. Erkeklerin siyasette önünü nasıl kesmeye çalıştıklarından dert yanmıştı. Kadın haklarının kolayca ayaklar altına alındığı ülkemde cesaretine, azmine özel bir sempati ve saygı duymuştum. Aramızdaki dostluğa dayanarak ona telefon ettim. Acaba Leyla Zana'dan bir randevu almam mümkün olabilir miydi? Hayat hikayesini ve son günlerde yaşadıklarını kendi ağzından dinlemek istiyordum. Bu görüşmenin sonucundan bir kitap çıkabilirdi. Bu kitapla yanlış anlamaları çözmeye, yüzlerce yıllık birlikteliğimize olumlu katkıda bulunmaya çalışabilirdik. Mukaddes Hanım, Zana'nın telefon avukatını arayıp dileğimi ileteceğini söyledi. Aradan epey bir zaman geçti ama beni bu konuyla ilgili arayan olmadı. Mukaddes Hanım'la bir telefon görüşmesi daha yaptım. O söylemese de satır aralarından anladım ki Zana benimle görüşmek istemiyor. Zorla güzellik olmayacağına göre yapacak bir şey yoktu. Ama ben gönül bağlamıştım bu konuya. Bir kere vazgeçemezdim. Kafamda bir fikir filizlenmeye başlamıştı. Madem gerçek Leyla'ya ulaşmak mümkün değildi, ben de kendi Leyla'mı yaratırdım. Buna karar verince gerçek Leyla'dan etkilenmemek için onun hayatına dair hiçbir şey bilmek istemedim. Çocukluklarını birlikte geçirmiş biri Türk, biri Kürt, birbirini çok seven iki yakın arkadaş hayal ettim. Yeni romanımı bu iki arkadaşın etrafında örecektim. İki halkın barışık yaşamasına ufacık da olsa bir katkısı olsun diye. Kardelenleri yazarken Kürtlerin yaşadığı bölgelerde onlarca ailenin evine girip çıkmış, onları yakından tanımıştım. Çok çocuklu yapılarına, yoksulluklarına, konukseverliklerine, ikramlarına, yaşam tarzlarına şahit olmuştum. Ama bir aşiret nasıl yaşar? Aşiretin reisi nasıl davranır? Aşiret işi İçi ilişkiler nasıldır, hiçbir fikrim yoktu. Bu eksikliği gidermek için bir aşiret reisiyle görüşmem gerekiyordu. Barbaros'a bu ihtiyaçtan bahsedince bana bir ağ ahbabı olduğunu söyledi. Uygun bir zamanda beni onunla görüştürecekti. Urla'da çocuklarla, torunlarla haşır neşir bir yaz daha geldi geçti ve ağayla tanışmanın zamanı geldi. Aşiret hayatına dair pek çok soru hazırladım ve bir sabah Barbaros'la birlikte bir taksiye atlayıp Sultanahmet'e doğru yola düzüldük. İstanbul'a yerleşmiş bir aşiret ağasıyla konuşmaya giderken kafamda şöyle bir resim vardı. Herhalde ofisindeki koltuklar ya kilim desenli kumaşla kaplıydı ya da sedirlerin üzerinde hakiki kilimler seriliydi. Ortada bir pirinç mangal tahayyül ediyordum. Duvarlarda da Sıla özlemiyle asılmış yeşil vadi, çağıldayan dere tabloları. Barbaros ağa için modern bir adam demişti. Bu yüzden esmer, bıyıklı, sert hatlı, takım elbiseli, kravatlı ve nedense illa da kahverengi ayakkabılı bir ağa hayal ettim. Ne iş yapar bu ağa Barbaros? Yayıncıdır. Yağcıdır anladım. Yanlış anladığımı yayın evine girerken fark ettim. Sultanahmet'in restorasyon geçirmiş tipik dönem evlerinden birinin 4. katına asansörle çıktık. Kapıyı vurdu Barbaros, kapı açıldı ve karşımda ilk bakışta büyük oğlum Mete'yi andıran, aşağı yukarı onun yaşlarında, açık kumral, parantez içinde besbelli ki sapsarı bir çocuktu vaktiyle, yeşil gözlü, uzun boylu bir genç adam oturuyordu. Üzerinde tiril tiril ketenden, haki rengi bir takım, ceketinin içinde yine tiril tiril bir beyaz keten gömlek, şık, yakışıklı Barbaros tanıştırdı. Faruk Bayrak. Aa nerede aa? Kulağıma eğildi Barbaros. Aa bu işte dedi. Küçük dilimi yutuyordum. Bu arada şaşkınlıktan tükürüğümü de yutup öksürdüm. Odaya girdik. Uzun, geniş, tüm katı kaplayan ferah bir oda. Duvarlar lambiri. Simsiyah deri kanepeler. Bir uzun büyük çalışma masası. İtalyan ofislerini andıran minimalist modern bir dekorasyon. Kilim yok. Mangal yok. Bıyık yok. Benim ağ imajım yerlerde. Balkan göçmenini andıran bu açık kumral, yakışıklı, şehirli genç mi anlatacak bana aşiret hayatını? Faruk Bayrak konuşmaya başladı. Hah, yakaladım işte seni şimdi ağa. K harflerinde sadece hafif bir KH vurgusu. Kökleri Arap mı acaba? Nerelisiniz? Urfalı. Biliyordum Urfa'yı. Yine iş nedeniyle gitmiştim. Edessa Oteli'nde kalmıştım. Urfa Kalesi'ne karşı. Kutsal balıklara yem atmıştım. Urfa'yı konuştuk, kahvelerimizi içtik. Ben sorularımı sordum. Faruk Bayrak aşiret hayatını anlattı. Sonra kardeşi Vedat Bayrak da katıldı bize. Anlaşılan bu yayın evinde de Remzi Kitap Evi'ndeki baba ve iki oğlu gibi büyük abi ve kardeşler üçgeni vardı. Çok özel bir yerden kebaplar ısmarlandı. Saatlerce beklendi. Telefon, balkona sofra kuruldu. Öğle yemeğini neredeyse gün batımında yedik. İkram müthişti. Yine kahveler içildi. Kapıya kadar geçirildik. Aşağı katta en küçük kardeş Ali Bayrak'la da tanıştım. Ve nihayet çıktık Barbaros'la. Bu nasıl ağa böyle dedim. Söyledim ya modern bir ağa. Kibar çocuklardı hepsi. Sen nereden tanıdın onları? Ben çalışıyorum onlarla. Roman mı basıyorlar? Evet. Ya... Biraz yol aldık takside. Sonra Barbaros dedi ki, size bir itirafta bulunmak istiyorum. Hani şu ara sıra size teklif yapan bir yayıncı vardı ya, hangisi? Pes etmeyeni, sizin hep itiraz ettiğiniz. Şu ahlaksız teklif yapan mı? Parantez içinde aman yanlış anlaşılmasın, bu bizim aramızda. Avans için büyük rakamlar telaffuz eden anlamındadır. En ahlaksız teklifi yapan. O Faruk Bayrak'tı işte. Niye önce söylemedin bana? Gelmezdiniz. Ben de başka bir ağa tanımıyorum maalesef. Kendi de hiç renk vermedi dedim. Herhalde vazgeçti artık. Yok geçmedi. Ama bu kitap ona verilmeyecek. Bileydim bana aşiret hayatını anlatmadan söylerdim bunu. Belki anlatmak istemezdi. Ah Barbaros yanlış yaptın. Hiç öyle bir beklentisi yok. Seve seve anlatırdı yine. Ama umudunu kesmiyor. Boşuna bekler dedim. Ben yayın evimi değiştirmem. Karar sizin elbette dedi Barbaros. Nasıl isterseniz. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra ben bir arkadaş grubuyla Hindistan'a gittim. Dönüşümde az kaldı ölüyordum, o başka. Ama imkanım ve vaktim olsaydı 10 kere daha giderdim bu ülkeye. Hayatımın en anlamlı, en renkli yolculuğuydu Rajistan'a yaptığım seyahat. Gözlerim dünyanın en güzel renklerine dokundu. Kulaklarım en tatlı seslerini duydu. En keskin tatları tattım. Zarif, güzel ve filozof insanlar tanıdım. Kendi kültürüme tuhaf bir şekilde yakın ama tamamen değişik bir kültürdü. Yaşadıklarımdan o kadar etkilenmiştim ki, arkadaşlarım uzun mesafeleri uçaklarla kat ederken, ben 6-7 saat yolculukları göze alarak otobüslerle seyahat ediyordum. Sırf ülkenin ruhuna dokunabilmek için. Havayı koklayabilmek için. Yollarda çektiğim eziyete değiyordu çünkü Hindistan muhteşemdi. 19 gün süren Hindistan yolculuğunun sonunda İstanbul'a döndüm. Valizimden yazlıkları çıkartıp yerlerine kışlıklarını koydum ve birkaç gün sonra bu kez soğuk bir ülkeye doğru yola çıktım. O günlerde Avrupa Birliği'ne girebilmek için kapıları zorluyor ve çeşitli platformlara neden bizi de birliğe katmaları gerektiğini anlatan heyetler yolluyorduk. Tam beni de alın aranıza hatıralar şarkısının ruh halindeydik. İşte ben de Avrupa Parlamentosu'nda bizi de alın aranıza Avrupalılar demek için bir sunum yapacak, Kardelen sergisini de götüren Türksel ekibinin parçası olduğum için konuşmamda Kardelenlere de değinecektim. Aynı panelde konuşacak olan konuşmacıların konuşma zamanı 12 dakika ile sınırlandırılmıştı. Önce bunun mümkün olamayacağını düşündüm ama iyi hazırlanmış bir konuşmada 12 dakika içerisinde hem Türkiye'nin zaten bir Batı devleti olduğunu anlatmak hem de kardelenlere değinmek mümkünmüş. Böylece öğrenmiş oldum. Avrupa Parlamentosu'nda konuşacağımı öğrenen ve o sırada Cenevre'de ve Dublin'de çalışan oğullarım Mete ve Ali, beni dinlemek için gereken izni almak üzere sekreterliğine başvurduklarını haber verdiler. "Siz aklınızı mı kaçırdınız?" dedim samimiyetle. 10 dakika sürecek bir konuşmayı dinlemek için Brüksel'e gelinir mi? Oturun oturduğunuz yerde." "Bizi görmek istemiyor musun anneciğim?" dedi Mete. "Bir gün önce, işten sonra uçakla geleceğiz, ertesi gün senin konuşman bitince geri döneceğiz." "İşiniz gücünüz varken değer mi o zahmete?" "Değer. Herkesin annesi Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapmıyor." Beni Brüksel'e götürecek uçak sabah 8'de kalkıyordu. Havaalanına zamanında varmak için evden 5.30'da çıktım. Kısa zaman sonra uzun Hindistan uçuşunun yorgunluğu içindeydim hala. Uçakta uyuyup kalmışım. Brüksel'e lehimize işleyen saat farkıyla vardık. Erkenden kalacağımız otele geldik. Odalarımız saat 2'den önce hazır olmayacağı için otelin lobisinde serildik hepimiz. Hava buz gibiydi. Hindistan'ın 25-28 derecelerinden Brüksel'in 9 derecesine geçiş yapınca ben mantom olmasına rağmen donuyordum. Otele durmadan birileri girip çıkıyordu ve kapının her açılışında rüzgar kamçı gibi göğsüme çarpıyordu. Eşarbımı boğazıma sarmış, mantomun yakalarını kaldırmış, kafama berimi geçirmiştim ama odamız hazır olduğunda ben şifayı çoktan kapmıştım. Odama çıkar çıkmaz yatağa uzanıp kestirdim yine ve ancak çocuklarımın telefonuyla uyandım. Kımıldayacak halim yoktu ama sırf benim için Brüksel'e gelmiş çocuklarıma ben hastayım diyemezdim. Toparlandım, aşağı indim. Lobide buluştuk ve bir şeyler yiyip içmek üzere bir kafeye gittik. Onlar atıştırırken ben hiçbir şey yiyip içemedim. Mete ve Ali akşam yemeği için şehrin en iyi lokantalarından birinde yer ayırmışlardı. Otele dönerken bir eczaneye uğrayıp soğuk algınlığı ilacı ve bir derece aldık. Odama girer girmez ateşimi ölçtüm, 39 dereceydi. İlacımı içtim, bir de aspirin aldım, ateşimi biraz düşürsün de oğullarımla yemeğe çıkabileyim diye. Bu arada hastalandığım duyulmuştu ve ertesi günkü konuşmamı yapabilmek için önüne gelen elinde bir başka ilaçla ve öneriyle odama geliyor. Bana ilaç, taze sıkılmış portakal suyu ve ıhlamur içiriyorlardı. Çocuklar akşam yemeğine gitmek üzere beni almaya geldiklerinde ateşim düşeceğine 40 dereceye yükselmişti. Mete oda servisine çorba ısmarladı. Ali elim titrediği için çorbamı bizzat içirdi. Beni yorganıma sarıp sarmalayıp gittiler. Ben hayıflanmaya vakit bulamadan uyumuşum. Gecenin bir saatinde ter içinde uyandım. Ateşim biraz düşmüştü. Tekrardan ilaçlarımı yutup uyumaya çalıştım. Yarın 40 dereceyle yansam da konuşmamı yapmaya kararlıydım. Yeter ki yüksek ateş yüzünden söyleyeceklerimi unutmayayım. Sabah biraz uzun kaldım yatakta. Sonra kalktım, giyindim ve Turkcell ekibiyle birlikte Avrupa Parlamentosu'nun o kocaman cam binasına geçtik. Birinci panel henüz bitmemişti. O koltuğa ilişip ilk panelin konuşmacıları Nazan Moroğlu'nu, Cengiz Çandar'ı ve David Bakard'ı dinlerken sık sık arkama dönüp Mete ile Ali salona girebildiler mi diye bakıyordum. Sonunda gördüm onları. Çabuk çıkabilmek için en arka sırada kapıya yakın oturuyorlardı. Bana el salladılar. Harika hissediyordum kendimi, ateşimin düştüğüne emindim. Bizim panelimizin konusu, Türkiye tarih ve kültür açısından bir Avrupa devleti midir'e yanıt vermekti. Oturumu şu anda Yeşiller Partisi'nin eş başkan yardımcısı olan Cem Özdemir yönetiyordu. Baş konuşmacılar Mehmet Altan ile Marco Panella'dan sonra sırasıyla Mehmet İdiz, ben, Mehmet Ali Bayar ve ünlü tarihçi Stefanos Yerasimos konuşacaktık. Heyecanlı olmam gerekirken çok sakindim. Kısa, öz ve eğlenceli konuşmamı İngilizce yaptım. Öpücük yollayıp çıktılar, uçaklarına yetişmek üzere. Ben bir sonraki panelin konuşmacıları Mehmet Dülger, Özdem Sandberg, Mehmet Ali Brand ve Emre Kongar'ı da dinlemek için salonda kaldım. Panel sonrasında gittiğimiz lokantayı ve içtiğim buz gibi bireyi net hatırlayabiliyorum. Gerisi biraz dumanlı. O şehirde yemekten sonra bacaklarım beni nasıl taşıdı da bir saat dolaşabildim. Havaalanı kuyruklarında nasıl bekledim, uçakta ne yaptım, eve nasıl vardım. Bunların yanıtı bende eksik. Ateşimin 3 gün boyunca 39-40 derecelerde direnmesi üzerine Engin'in İzmir'den İstanbul'a geldiğini, Amerikan Hastanesi'ne gittiğimizi, tahliller yapıldığını bana anlattılar da mı öğrendim yoksa farkında mıydım emin değilim. Net olarak anımsadığım sahne şuydu. Ben hastane odasında bir yatakta yatıyordum. Doktor odaya girdi. Size bir iyi bir kötü haberim var dedi. Önce kötü haberi söyleyin. Sarılık olmuşsunuz. Tıp dilinde hepatit. İyi haberi de alayım. Sizinki A tipi. Buna sevinmem mi gerekiyor? Evet, hem de çok. Çünkü geçicidir. Süresini tamamlayınca geçer gider. Bu yakında Doğu ülkelerine yolculuk yaptınız mı? Hindistan'a gittim. Hepatit aşınız var mıydı? Yoktu. Büyük hata. Bu konuşma doktorun bana neler yapmam ve yapmamam gerektiği hakkında söyledikleriyle uzadı. Sonra Engin'in sesini duydum. Biz yılbaşını Londra'da geçirecektik. Hala gidebilir miyiz acaba? Gülümsedi doktor. Ayşe Hanım kendini iyi hissederse gidebilirsiniz dedi. Perhizim yoktu, ilacım yoktu. Kızartma, alkol ve portakal suyu hariç her şeyi yiyip içebilirdim. İlaç almamaya çok gayret ederek yaşamalıydım ki karaciğerimi daha fazla yormayayım. Brüksel'deki 2 günümde yuttuğum onca ilaç ve içtiğim taze portakal sularını hatırlayınca ürperdim. Hastalığı büsbütün azdırmışım. Neyse ki tedavisi kolay bir hastalıktı. Madem tedavisi ve ilacı yoktu, bu durumda elbette giderdik Londra'ya. Doktor odadan çıkınca tuvalete gitmek için doğruldum yataktan. Ama kalkabilene aşk olsun. Kollarıma girdiler. Sonra suratımı gördüm aynada, sarı ırk. Benim yanımda kar beyazı. Çişimin rengi koyu maun. Buna karşılık kaka beyaz. Hepsine razıydım, yeter ki halim olsun. Halsizim kelimesinin gerçek anlamını öğrendiğim zamandır bu süreç. Dişimi fırçalarken dahi bir tabureye ilişiyordum. 3 hafta sonra Londra'ya değil, ancak arka koltukta yatarak arabayla İzmir'e gidebildim. Orada Engin'in evinde iyi bakılarak, beslenerek, yine de sadece ön odadan arka odaya kadar yürüyecek gücü bularak tam 4 ay geçirecektim. Dil kitap yazmak, gazete kitap okuyacak, hayal kuracak gücüm yoktu. Ayrım sonu sayfa 314. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. Dublin. D-U-B-L-I-N. Brüksel. B-R-Ü-K-S-E-L. David. D-A-V-I-D. Burkhard. B-A-R-C-H-A-R-D. Stefanos. S-T-E-P-H-A-N. O S. Yerasimos. Y E R A S I M O S. Marco. M A R C O. Panella. P A N E L L A.